Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.pars Today.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 3 Hordat 1400 Hicri Kameri, 12 Şevval 1442 ve miladi 24 Mayıs 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile Türkiye'nin Filistin politikaları üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Myanmar'da Rohingya Müslümanların soykırımı, sağlık bülteni ve Rusya ve NATO'nun savaş alanı Karadeniz isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Haminey.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Hamas ve İslami Cihat liderlerinin mektuplarına yanıt verdi. İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile 3 aylık anlaşmayı bir ay daha uzattı. Cihangiri, İran'ın yaptırım savaşında zaferi hak ettiğini belirtti. Son 24 saatte koronavirüsten 251 vatandaş daha yaşamını yitirdi. UNRWA, Gazze'nin her an patlamaya hazır yanardağı gibi olduğunu belirtti. Ve Irak'ta Aynel Esed üssüne roketli saldırı yapıldı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi, Hamas Siyasi Büro Başkanı ve Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreterinin gönderdikleri mektuplara cevaben, "Kalplerimiz sizin mücadele sahnenizdedir ve nihai zafere ulaşacaksınız" ifadesini kullandı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi, İsmail Heniye ve Ziyad Nahali'ye hitaben cevap niteliğindeki mektuplarında Filistin'i işgal edenlerle mücadelenin zulüm, dinsizlik ve emperyalizme karşı direniş olduğunu belirterek, "Kalplerimiz sizin mücadele sahnenizdedir ve nihai zafere ulaşacaksınız. Zaferlerinizin devamı için hep dua ediyoruz" diye yazdı. Ayetullah Hamine'yi, Heniye'ye hitaben mektubunda şu ifadelere de yer verdi. "Sayın Mücahit, kardeş İsmail Heniye, selamun aleyküm. Filistin'in son cihadını açıkladığınız mektubunuzu aldım. Mücadelenin zulüm, dinsizlik ve emperyalizme karşıdır. Allah'ın yardımıyla zafer sizin olacak ve o kutsal toprakları işgalcilerden temizleyeceksiniz." Ayetullah Hamine'yi Nahali'ye mektubunda ise şu ifadeleri kullandı. "Sayın Mücahit kardeş Ziyad Nihale, selamun aleyküm. Kardeşlik içeren mektubunuz elime ulaştı. Siz Filistin'i kardeşlerin büyük cihadı ve zaferi dünyada sizi sevenlerin gözünü aydınlattı. Kalplerimiz sizin mücadele sahnenizdedir ve nihai zafere ulaşacaksınız. Zaferlerinizin devamı için hep dua ediyoruz. Allah'ın vaadi doğrudur ve nihai zaferi göreceksiniz.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Viyana görüşmelerin sonuca ulaşması için gereken fırsatı sunma doğrultusunda İran ile ajans arasında 3 aylık işbirliği anlaşması bir ay daha uzatıldı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği bugün yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer tesislerinde monte edilen denetim kameralarınca kayıt altına alınan verilerin korunmasına ilişkin 3 aylık fırsatın bugün son bulduğuna işaretle, İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin yaptırımların kaldırılmasına ilişkin stratejik eylem kanunu uyarınca, İran tarafından ek protokolün gönüllü uygulanmasının askıda tutulacağına vurgu yaparak, Viyana'daki müzakerelere paralel olarak İran ile ajans arasında denetim ile ilgili konuların çözümüne ilişkin teknik müzakerelerin sürmekte olduğu için denetim kameralarının verilerinin bir ay daha korunmasını kararlaştırdığını belirtti. Sekreterlik bu girişimin Viyana görüşmelerin ilerlemesi ve sonuca ulaşması için gereken fırsatı sunma doğrultusunda yapıldığını duyurdu. Öte yandan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, İran'la 22 Şubat'ta yapılan ve 21 Mayıs'ta sona eren geçici anlaşmanın 24 Haziran'a kadar bir kez daha uzatıldığını duyurdu. İran'daki çeşitli tesislerde faaliyet gösteren teknik ekipmanın kullanılması ve bilgi akışının sürmesinin güvence altına alındığını vurgulayan Grossi, teknik ekipmanın yanı sıra ajansın bu ülkedeki doğrulama ve izleme faaliyetlerine ilişkin teknik anlaşma şu andan itibaren bir ay daha yani 24 Haziran'a kadar uzatıldı dedi. İran'ın 23 Şubat'tan itibaren nükleer silahların yayılmasını önlenmesi anlaşması NPT kapsamında gönüllü uygulanan ek protokolden ayrılacağını duyurması üzerine bu ülkede ajansın yürüttüğü temel doğrulama ve izleme faaliyetlerinin sürdürülmesi için karşılıklı bir uzlaşı sağlamak üzere 17 Şubat'ta Tahran'ı ziyaret eden Grossi, 22 Şubat'ta taraflar arasında geçici teknik bir anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Viyana görüşmelerini telefonda ele aldı. İran Cumhurbaşkanı İnformasyon Merkezi Başkanı Alireza Muizzi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani'nin bugün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile telefonda görüştüğünü bildirdi. Yapılan görüşmede ise Cumhurbaşkanı Rouhani ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping, Viyana görüşmelerinde kaydedilen ilerlemelerden memnun olduklarını dile getirdiler. Rouhani ile Xi Jinping ayrıca İran'ın ihtiyaç duyduğu korona aşısının tedariki, Irak reaktörünün nükleer anlaşma çerçevesinde tamamlanması gibi önemli konuları ele aldılar.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangiri, İran'ın yaptırım savaşında zafer kazanmayı hak ettiğini belirtti. Cihangiri bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hürremşehir'in işgalden kurtarıldığı 3 Hordat gününü kutlayarak, bugün İran milletinin dayatma savaşında direnerek Hürremşehir'i işgalden kurtardığı günün yıl dönümü olduğunu belirtti. Cihangiri paylaşımının devamında İranlılar mutlu olup onur duydular ve İran dimdik ayakta kalmaya devam etti ifadesini kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Lazeri ve Ermeni yetkilileriyle görüşmek üzere Bakü ve Erivan'a ziyaret düzenleyecek. Dışişleri Bakanı Zarif, İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri arasında sürekli gerçekleşen istişareler çerçevesinde yarın Bakü'ye giderek Azeri yetkililerle görüşecek. Zarif, Azerbaycan Cumhuriyeti ardından Ermenistan'a geçerek bu ülke yetkilileriyle de bir araya gelecek. İkili ilişkilerdeki son gelişmeler ve en önemli bölgesel ve uluslararası konular bu temaslarda ele alınacaktır.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeral Hüseyin Selami, İslam topraklarının ehlisizlerin cirit atma alanı olmadığını belirtti. Hürremşehir'in işgalden kurtarıldığı Hicri Şemsi 3 Hordad günü dolayısıyla Zahidan kentinde düzenlenen bir merasimde konuşan Komutan Selami, Müslüman gençlerin, kafirler ve müşriklerin kendilerine galebe çalmasına izin vermeyeceğini ifade etti. Gönüllü seferberleri güçlendirmekle İran ve İslam düşmanlarının çirkin politika ve sızma çalışmaları karşısında durup, Siyonist rejimin planları suya düşürülmenin mümkün olduğunu söyleyen Komutan Selami, Huremşehir, Beytül Mukaddes ve son olarak Filistin'de Kudüs kılıcı operasyonlarının Yüce Allah'ın yardımıyla gerçekleştiğini kaydetti. Tüm General Selami, tüm batıl güçlerin 8 yıl süren savaş boyunca Baas rejiminin yanında durup açık şekilde ona destek vermesine rağmen İran'ın cihatçı gençlerinin yardımıyla savaşta zafer kazandığını vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı Tüm General Müslevi de 3 Hordad günü dolayısıyla yaptığı açıklamada bugünün kutsal savunma tarihinde dönüm noktası olduğunu belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saat zarfında İran'da koronavirüsten 251 vatandaş daha yaşamını yitirdi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 251 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 11.005 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 78.848'e, vaka sayısı ise 2.843.523'e yükseldi. Virüse yakalanan hastalardan 4.753'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne dek iyileşen hasta sayısı 2.347.752'ye ulaştı ifadesi kullanıldı. Ülkede toplam korona aşısı uygulanan doz miktarı ise 3.069.035'e yükseldi.
Uluslararası standartlara uygun olarak yarı ağır bir helikopterin tasarımı ve üretimi için uygulanan ulusal ana plan çerçevesinde İranlı uzmanlar helikopterin parçalarını monte etmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Uzay Teknolojileri Geliştirme ve İleri Taşımacılık Genel Merkezi'nin desteği ve İran Helikopter Destek ve Yenileme Şirketi'nin işbirliğiyle bu plan başladı. Planın bilgi temelli firmaların yardımıyla üretildiği helikopter parçaları küresel standarda uygun olarak üretilecek ve sivil piyasaya sürülecek. Yarı ağır sınıfında olan söz konusu helikopter 2 mürettebat ve 13 yolcu kapasiteli, dörtlü pervane ve 2 motorludur. Proje uluslararası havacılık standartlarına uygun olarak Penha şirketi ile işbirliği içinde geleneksel bir helikopterin uçuş prototipini tasarlayarak üretilmektedir. Orta ve yarı ağır helikopterin tasarımı ve üretimi Uzay Teknolojisi ve İleri Ulaştırma Geliştirme Merkezi'nde izlenen ana hedeflerden biridir. Havacılık ve uzay geliştirme konusundaki kapsamlı belgede belirtilen ilkelerden biri yerli gücün maksimum kullanımıdır.
İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sahte İsrail rejiminin hayali denklemleri ve yenilmezlik iddialarının suya düştüğünü ve bugün her zamankinden ziyade Siyonistlerin izmihal ve yenilebilirliğinin ortaya çıktığını kaydetti. İslam Şura Meclis Başkanı Galibaf, bugün Tahran'da 4. düzenlenen İslam Ülkeleri Parlamentoları Filistin Daimi Komitesi olağanüstü toplantısında yaptığı açıklamada, Filistin milletinin Siyonist rejim canilerine karşı mücadelede kahramanca zaferini Filistin milleti dahil tüm Müslüman milletler ve hür insanlara tebrik etti. Son günlerde dünyanın sahte ve çocuk katili Siyonist rejimin işgalatındaki Filistin'e karşı en feci cinayetlere imza attığına tanıklık ettiklerini ifade eden Galibaf, bu barbarlık ve cinayetlerin bazılarının Siyonist rejimiyle normalleşme gibi yanlış bir yolunda hareket etmeye çalıştığı bir sırada gerçekleştiğini hatırlattı. Galiba milyonlarca Filistinli'nin evinden edinmesi, topraklarından kovulması ve katliam edilmesi, Kudüs başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarının kültür ve nüfus dokusu ve de İslam kimliğinin sistematik politika çerçevesinde değiştirme planının uygulanması, sahte rejimle normalleşmenin sonucu olduğunu da belirtti. İslam Müşura Meclis Başkanı ayrıca Filistin meselesinin küresel bir konu olduğunu, bugün tüm Müslümanların bir bütün olarak Kudüs-i Şerif'in özgürlüğünden söz ettiklerini de kaydetti.
Irak, Suriye, Tunus ve Lübnan parlamenter heyeti ve İslam ülkeleri parlamentoları genel sekreteri bugün İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile görüştüler. Irak Parlamento Başkan Vekili Kerim El-Kabi, Suriye Parlamento Başkan Vekili Muhammed Ekrem El-Acaleni, Tunus Parlamento Başkan Vekili Nurettin Bahiri, Lübnan Parlamentosu Filistin Komitesi Başkanı Kasım Haşim ve İslam Ülkeleri Parlamentoları Genel Sekreteri Muhammed Kureyşi bugün Tahran'da İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf ile bir araya geldiler. Görüşmeler İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin Parlamento Birliği Filistin Daimi Komitesi'nin olağanüstü toplantısı çerçevesinde Tahran'da düzenlendi. Filistin Daimi Komitesi 4. olağanüstü toplantısı 15 ülkeden parlamento üyelerinin katılımıyla Kudüs, Birlik ve Zafer şifresi sloganıyla düzenlenmekte.
Haber kaynakları işgal altındaki Kudüs'te bir Filistin'in şehadet eylemi düzenlendiğini bildirdi. Yediyot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre bugün öğle saatlerinde bir Filistinli bir grup Siyonist'e bıçakla saldırıda bulundu. Saldırı sonucu iki Siyonist yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Siyonist İsrail polisinin açtığı ateş sonucu ise Filistinli genç şehit düştü. Gazze şeridinde direniş grupları ile işgal rejimi arasındaki son çatışmaların ardından yapılan ilk şehadet eylemi böylece bugün Kudüs'te gerçekleşmiş oldu. Öte yandan Siyonistler ateşkesin ardından son 3 günde 1948 sınırları içinde 1550 kişi gözaltına aldı. İşgal rejimi 12 günlük Gazze Savaşı'nda aldığı ağır yenilgiyi Filistinlileri gözaltına almakla telafi etmeye çalışıyor.
Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri resmi temaslarda bulunmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. İsrail rejiminin işgal altındaki Filistin'in idari başkenti sayılan Ramallah'a resmi ziyaret gerçekleştiren Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, Ürdün'e ait bir helikopterle Ramallah'a gitti. Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Abbas, gelişinden kısa bir süre sonra başkanlık sarayında Şükri'yi kabul etti.
Birleşmiş Milletler Filistin'in mültecilere yardım ajansı Gazze'nin her an patlamaya hazır, yanardağ gibi olduğunu belirtti. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA Genel Komiseri Filippo Lazzarini, abluk altındaki Gazze şeridini sessizliğinin üzerinden uzun zaman geçmeden içinde alevlerin yükseldiği bir yanardağa benzetirken, sorunların kökünden çözülmemesi halinde Gazze'nin sürekli çatışma ve savaşlara sahne olacağına dikkat çekti. UNRWA Ajansı'nın Gazze'deki merkezinin önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasında Lazzarini, işgalci İsrail'le yaşanan şiddet ve çatışmalardan duyduğu hayal kırıklığını dile getirip, sivilleri öldürmek, altyapıyı yok etmek ve Gazze'yi yıllarca geriye götürmek kabul edilemez ifadelerini kullandı. Gazze halkının abluka ve kötü yaşam koşullarından son derece acılar çektiğini aktaran UNRWA yetkilisi, nasıl oluyor da 14 yıl içinde 4 büyük savaş meydana geliyor sözleriyle İsrail'in devamlı bölgedeki gerginliği tırmandırmasının yeni krizlere neden olduğuna işaret etti. Açıklamasında Lazzarini, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarında aralarında UNRWA okullarında eğitim gören 19 öğrencinin de bulunduğu 60'tan fazla çocuğun katledildiğini söyledi. UNRWA'nın Gazze şeridinde 1,4 milyon mülteciye hizmet verdiğini hatırlatan Lazzarini, Gazze halkı bizleri hayatlarındaki istikrar ve güven yeri olarak görüyor. Buradaki insanlar evlerine gitmek ve kendilerini güvende hissetmek istiyor. Çocuklarının okula dönmesini, aşılanmasını ve iş bulmasını hayal ediyorlar dedi. Diğer taraftan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki geçtiğimiz günlerde bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı açıklamasında Siyonist İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze şeridinde 10 binden fazla Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı. Eli kanlı terörist İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridine 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 2'de sona ermişti. Filistin makamlarının yayımladığı resmi verilere göre işgalci İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın, 248 Filistinli şehit olmuş, 120 binden fazla kişi evinden olmuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'yı Kırım konusunda cesaretlendirmeyi Rusya'nın toprak bütünlüğüne kastetmek ile eşdeğer gördüklerini Türkiye'ye son derece açık bir biçimde ilettiklerini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'da yayınlanan Argument Fakt gazetesine demecinde Ukrayna ilişkilerine girince Türk meslektaşlarımıza duruma itinalı bir biçimde analiz etmelerine, Ukrayna'nın militarist düşüncelerine desteklemeyi bırakmalarını her düzeyde tavsiye ediyoruz dedi.
Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya karşı operasyona devam ediyor. Operasyon sırasında bir Türk askeri daha hayatını kaybetti. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Pençe Yıldırım hareketinin düzenlendiği bölgede helikopterden inerek ağır yaralanan bir Türk askeri hayatını kaybetti. Böylece son günlerde Irak'ın kuzeyinde 8 Türk askeri yaşamını yitirdi.
Haber kaynakları Irak'ın batısında yer alan El Ambar'daki Ayn el-Esed üssüne roketli saldırı düzenlendiğini bildirdi. Bugün öğle saatlerinde Ayn el-Esed üssüne 3 roket fırlatıldı. Roketlerden biri üsse isabet ederken ikisi de çevresine düştü. Böylece Irak Direniş Grupları Koordinasyon Merkezi'nin dün yaptığı açıklamasının ardından Ayn el-Esed üssüne bugün ilk saldırı gerçekleşmiş oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, Suudi Arabistan'ın Gazze Savaşı'na yaklaşımı başlığını taşıyor. Siyonist rejim İsrail'in Gazze şeridine yönelik 11 günlük saldırganlığı ile ilgili Suudi Arabistan haber çevrelerinden olayları ters yüz göstermesi ve Siyonist rejimin mağdur taraf olduğunu lanse etmesine bakıldığında Suudi medyanın İsrail rejiminin Gazze şeridine saldırısına destek verdiği anlaşılıyor. Aslında bu medya kuruluşlarının bu dönemdeki propaganda yaklaşımı ateşkes öncesi ve sonrası olmak üzere iki bölümde ele alınabilir. Burada önemli olan konu Suudi medyasının Gazze'deki gelişmeleri haber yaptığı sırada tersine çevirme ilkesine göre çalışmasıdır. Söz konusu haber çevreleri ise bu amaç doğrultusunda genelde siyasi yaklaşımları medya organlarına uygun misafirler çağırarak Filistinli direniş gruplarını suçlanmaya çalışırlar. Söz konusu haber çevreleri bu savaşı Filistin veya Filistinlilerin değil, Siyonist rejim İsrail'e Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas arasında olduğunu göstermeyi ve böylece Hamas'ı suçlayarak Siyonist rejim cinayetlerine Hamas'ın sebebiyet verdiğini göstermeye çalışırlar. Bu izlenimi oluşturmaya aşılamak için de Suudi propaganda ajansları doğrudan ve dolaylı olarak metin, görüntü ve ses araçlarını kullanarak Hamas'ın bu medya kuruluşlara göre Filistin halkının temsilcisi olan Filistin Özel Yönetimi'nin izni olmadan Mısır ve Ürdün gibi Arap ülkelerine bilgilendirmeden savaşa girişini lanse etmeye çalıştı. Aslında böylesi bir propagandif çalışmanın arkasında Hamas'ın isyancı bir grup olarak lanse edilmesi de var. Gerçekte Hamas'ın isyankar bir grup olarak gösterilmesi İsrail'e meşrulaştırma doğrultusunda atılan bir adımdır. Başka bir deyişle böylesi bir çatışma sırasında dolaylı olarak ve tabii ki açıkça ağırladıkları konukların dilinden Hamas'ın isyankar gösterilmesi bu propagandif çalışmanın da bir yanıdır. Bir diğer yanından da terkin ve akıl yürütmekte Siyonist rejime meşruiyet kazandırma olayı da yer almaktadır.
Suudi propaganda kuruluşları geçmişte olduğu gibi Filistinli grupları Araplardan ayrı tutmaya ve Arap kimliklerini arındırmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda propagandif çalışmaları çerçevesinde Filistin direniş gruplarının Arap olmayan bazı ülkelerle özellikle de İran İslam Cumhuriyeti ile bağlantılarını öne sürerek Filistinli grupları ötekileştirmeye çalıştılar. Filistinli direniş grubu yetkililerinin İran İslam Cumhuriyeti'ne desteğinden dolayı teşekkürlerini bildirmesi bu gruplar tarafından bir koz olarak kullanılmaya çalışıldı. Bu bağlamda Filistin direniş gruplarının sırf İran'ın isteği üzerine böylesi bir savaşa giriştiği iddiası bu medya organları tarafından ortaya atıldı. Söz konusu medya kuruluşlarının bir başka propagandif çalışması da Siyonist rejimi mağdur gösterme ve direniş gruplarını saldırgan duruma düşürmek çalışmalarıydı. Bu medya kuruluşları İsrail'in savunma ve Filistinli grupların saldırı konumunda olduğuna dair temelsiz varsayımları ve iddialarla izleyiciyi bu yönde manipüle etmeye çalıştı. Bu bağlamda Siyonist rejimin sadece tünellere ve direniş güçleri üstlerine saldırdığı, ancak direniş güçlerinin sivil halka saldırıp onları paniğe düşürmek istediği lanse edilmeye çalışıldı. Ateşkesin ilan edilmesinin ardından ise aynı medya kuruluşları Gazze, Kudüs ve Batı Şeria halkının mutluluğuna dair herhangi bir görüntü yayımlamamaya çalıştılar ve Filistinli grupların itibarını sarsmak amacıyla durumu felaket olarak göstermeye çalıştılar. Hamas'ı ve diğer Filistinli grupları sorumlu tutmak amacıyla Gazze'de ortaya çıkan yıkımı, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan'ın ateşkesi sağlamadaki rolünü vurgulayarak, Arabistan ve Mısır'ın çabalarının olmaması halinde Gazze'de ateşkesin sağlanamayacağını öne sürerek, bu ateşkesin ana nedeni olan direniş gruplarının başarı ve zaferini göz ardı etmeye çalıştılar.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Fransa ordusu komutanından Amerika ile Çin rekabetine karışmama uyarısı etrafında. Fransa ordusu Genelkurmay Başkanı François Le Quinter, cumartesi günü yaptığı açıklamada Fransa'nın Amerika ile Çin arasındaki rekabete karışmaması gerektiğini söyledi. François Le Quinter, Figaro gazetesine verdiği röportajında gelecek küresel arenanın Pekin ile Washington arasındaki karşılaşma sahasına dönüşeceğini, üçüncü ülkelerin de taraf seçmek zorunda kalacaklarını vurgularken şöyle ekledi. Mesele hayati öneme sahip olan bizim Amerika ile ilişkilerimizi sorgulamak değildir. Ancak yine de bu karşılaşmanın içine sürüklenmemeye çalışmalıyız. Üst düzey Fransa askeri makamının açıklaması, Amerika'da yeni başkan Joe Biden'in iş başına gelmesinin ardından Washington ile Pekin karşılaşmasının şiddetlendi ve Amerika'nın Avrupa'yı da Çin'e karşı yanına almak istediği sırada geldi. Biden'in Transatlantik Birliği'nin tekrar oluşturması sloganı ve Amerika ile Avrupa'nın tekrar aynı cephede yer almasından dolayı şimdi Avrupa Birliği pratikte Çin ile farklı alanlarda karşı karşıya gelmiştir. Bu alandaki son girişimde Avrupa Parlamentosu 20 Mayıs Perşembe günü Çin ile ortak yatırım anlaşması müzakerelerinden durdurulmasına karar vererek müzakerelerin devamının Avrupa Birliği siyasetçilerine yönelik yaptırımların kaldırılmasına bağlı olduğunu bildirdi. Çin'de 22 Mayıs Cumartesi günü olaya tepki göstererek kararın telafi edici ve tepeden bakma olduğunu belirtti. Pekin ile Brüksel'in bu husustaki itirafları Avrupa Birliği 4 siyasetçisinin Çin hükümeti tarafından yaptırımlara tabi tutulmasından kaynaklanmaktadır. Bu kişiler Çin'in Xinjiang eyaletindeki Müslümanlar hakkında konuştukları için Çin hükümeti tarafından da boykot edilmişlerdir. Pekin ise Avrupalı siyasetçilerin bu yöndeki eleştirilerini kendi iç işlerine müdahale olarak saymaktadır.
Avrupa Birliği'nin Çin'deki Ticaret Odası Başkanı Jürg Wodke, Avrupa Parlamentosu'nun kararını destekleyerek şöyle dedi. Bu müzakerelerin yakın zamanda tekrar başlaması hususunda umutlu değilim. 7 yıl boyunca bu sözleşme konusunda Çin ile müzakere yaptık. Belki 7 yıl daha sabır gerekebilir. Böyle bir anlaşmanın sağlanması uzun sürecek gibi. Joe Biden'in iş başına gelmesi ve Avrupa Birliği'ni Çin karşısında yanına alma çabalarının ardından Fransa, Almanya ve Britanya gibi Avrupalı ülkeler Amerika'nın Güney Çin ve Tayvan boğazındaki askeri hareketlenmesine destek verip Çin'in bu bölgelerdeki varlığını ve sultasını kısıtlamak için Amerika yanında yer aldılar. Halihazırda Amerika ve Çin'in karşı karşıya gelmesinin önemli açılarından biri de askeri boyutudur. Amerika, Tayvan'ı desteklemek ve Çin'in her türlü saldırı ihtimaline karşın savaş gemileri ve filolarını Güney Çin Denizi'ne göndermiş ve askeri olarak gövde gösterisi bulunmuştur. Amerika son yıllarda Pekin'in Güney Çin Denizi'ne yönelik mülkiyet iddialarını reddetmiştir. Avrupalı ülkelerde bu gösteride bölgeye savaş filolarını göndererek Amerika yanında yer alarak pratikte Washington ile Pekin arasındaki Doğu Asya maceracılığına dahil olmuştur. Fransa ise Doğu Asya'daki ortaklarının güvenliğine bağlı olduğunu göstermek amacıyla sembolik bir girişimle Amerika ve Japonya ile beraber ortak hava ve kara tatbikatına katıldı. Tatbikat sözde Çin tehdidi ve nüfuzuna karşı bir hafta boyunca Mayıs ortasında Japonya'nın Kyushu adasında düzenlendi. Bu girişimlere rağmen Fransa ordusunun en üst düzey komutanının Amerika ile Çin rekabetine dahil olmaması hususundaki uyarısı Washington'un Avrupalıları araçsal olarak kullanmasıyla ilgili ciddi endişe duyduklarını gösteriyor. Buna ilaveten Çin ile ortak yatırım anlaşması müzakereleri gibi Avrupa Birliği ile Çin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinin durdurulması kuşkusuz Avrupa Birliği ülkelerine büyük zararlar verecektir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakın nasıl olana yok ya. Ben ne bekliyim.
Bir an şey tarzistinle bir hoşum için yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feribe. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin Filistin politikalarıyla ilgili dünkü sohbetimizi sizlerle paylaşmıştık. Röportajımız biraz uzun sürdüğü için ikinci ve son bölümünü bugünkü yayınımızda sizlerle paylaşıyoruz. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte ve Türkiye'nin Filistin'le ilgili olan dış politikası ve özellikle Siyonist İsrail rejimiyle ilgili ilişkiler konusunda uzman konuğumuzun sohbetlerinin devamını dinliyorsunuz.
İsrail'e çömeylemesinler. Çok sade. Yani bugün Müslüman devletleri arasında İsrail'e en büyük çömeyleyen Türkiye'di. Türkiye nedir çömeyleyip? Türkiye emektaşlık mukabilesi esasında komşuların arasında Müslüman devletleri aleyhine olan gizli münasebetler, gizli servisler alakaları, birbirlerine malumat, informasiya mübadilesi qat olsun. Bu kimin hedefinə, kimin aleyhinədir? Yani vaxtı mitinən İsrail'in gizli servisinin alakaları var, əməkdaşlıq alakaları var, uzun müddətli stratejik münasibətləri var və müqabilələri var. Bunun mənası nədir? Onlar kimin əleyhinədir? Onlar yəqin müsəlmanların əleyhinədir. O cümlədən filistinlərin əleyhinədir. Yəni onlar gizli məlumatları nəyə üçün rədd-bədəl edirlər? Nəyi onlara xəbər verirlər? İranın əleyhinədir, müsəlman qonşuların əleyhinədir. Bu bir. Yəni İsrailə himayə eləməsin Türkiyə dövləti. Bu himayət ticari himayətdir. Bu himayət, yəni qalan bir günləri Türkiyə İsrail nəftin kimindən alır? Türkiyədə xətti ilə alır. Türkiyənin həməşə siyasəti bu olubdur ki, hər iş görsün, iqtisadi baxımdan gəlir olsa həmin hər nə halaldır. Bu olmaz ki. Türkiyə istəyir turizmdən gəliri olsun, ekonomik gəliri olsun, ticari gəliri olsun. İsraildən gəliri var, pəs İsraildən hər cür əməkdaşlıq halaldır. Bu halal deyil, bu İslami deyil. Həddəqəl belə olsa, Türkiyə hükumətinin məsulları, Türkiyə dövlətinin adamları İslamla dən vurmasınlar, desinlər biz milli, müstəqil dövlət yaranılıq millətimizin iqtisadi, ekonomik mənafəti əlayhinə qaşıb balıqsan məsəlmanlarının, başqa məsəlmanların, qonşuların, nə bilənəm, Filistin də onun içində, heç kimin mənfəti bizim karımızda deyil, bizimizə də deyil. Biz öz mənfəətimizin dalım deyil. Bu bir məsələ, ikinci məsələ istəyirlər, kömək eləyirlər, xub kömək eləsinlər. Aləm Adəm bilir ki, bu günləri Qəzzədən vurulan raketlər İranın köməyidir. Ya müstəqim verib, ya ora qatat hissələrin verib, ya texnolojisini verib. Hər halda bunlar şəhid General Süleymanın tədbirləri əsasındadır və bu əsasdaydı da ki, Həniyyət Tehran'a gəldi şəhid olanda. Dalbadal dedi ki, şəhid ul qud. Niyə? Çünki qudsun yolunda ən böyük zəhməti ötəmişdi. Və bu qrupları Əli ağa da buyurdu, Xamenei ağa buyurdu ki, əlin doldurdu. Rəhbər buyurdu ki, Filistinlilərin əlin doldurdu Qasım Süleymanı. Türkiyədə əlin doldursun, ayağının altını çəkməsin Filistinliləri. Filistinlilərin əleyhinə bir iş görməsin. Filistinlilərin ayağının altını çəkməsin. Türkiyədə hələ silah var, versin də İsrail. İran verdi, Türkiyədə versin. Türkiyədə versin, bayraqdarlar bu silahlardan versinlər də. Yaxşı, Türkiyə Azərbaycana verdi, çox rəyaq iş gördü. Yaxşı, Türkiyə işimə birinə müftə pul verməz. Qat-qat, iki qat pulunu aldı Azərbaycandan. Versin Filistinə də, pulu müsəlmanlar versin. Türkiyə xalqının özü verər. Türkiyə müsəlmanları qeyrətlidirlər. Türkiyə müsəlmanları öldür. AKP hükumətinə bunun pulunu verərlər. Bu bayraqdarların pulunu da desin. Mən 50 dənə, 100 dənə bunlardan verirəm Filistinə. Pulun da belə olay, bu pulu da Türkiyə xalqı özü ödər. İran xalqı ödər, başqaları ödər. Yəni bu göstərsin ki, evet, həqiqətən Filistindən himayət edir. Ona görə qədimdən bir məsəl var, deyərlər ki, dağda nə deyərlər, harami ilə yoldaş, qardaş, burada da karvanla yoldaşlıq olmaz ki.
Evet.
Yəni oğri ilə qardaş, karvanla yoldaş olmaz ki. Evet. Həm İsrail ilə əməkdaşlıq edəcəksən, cürbəcür müqavilələrin olacaq, təhlükəsizlik, əmniyyət, hərbi, əskəri, hər cür ticari, həm də ki, İsrail əleyhinə danışacaqsan, biz Filistindən, tək dövlət Filistindən himayət edən Türkiyədir. Xoq, tək dövləti nə eləyib? Nə eləyib Türkiyəyə? Evet. Türkiyə nə eləyib Filistinə? Hansı qədəmi götürüb? Hansı konkret əməli, praktik himayəni eləyib? Sözlə olmaz ki, bu iş.
Doğru. Şimdi 11 günlük Gazze Savaşı'nın getirileri sizce Siyonist İsrail rejimi için ne olacaktır politik olarak? Yani Siyonist rejimin kabinesi içinde de bir takım siyasi belirsizlikler mevcut, hakim. Bu savaşın getirileri onlar için ne olacak sizce?
Sözümün evvelinde, bu konuşmanın evvellerinde söyledim. İndiyence böyle olmuştu ki, kendine, Filistin halkı yaranı bölmeye ve Yahudiler onları öldürmeye, Yahudilərin burnu qanab, qanamamalıdır. Dünyadan Yahudiləri cəmləyib gətirib İsrail, Filistin torpağında yerləşdirəcəklər. Filistinlilər də qırıb, döyüb, zindana salıb, həlak eləyib və o torpaqlardan çıxardacaqlar. Bu indiyəcən olub gedişat. Amma bu gün dəyişilib. Bu günləri vırdım, qaçdım, döyürü qutarıb. Qəzdəlilər bu müharibədə, 12 gün, 11 gün müharibədə göstərdilər ki, qat-qat, vırqat, döyürü tükəndi, bu qutarıb. Tamam olubdur. İndi qana qan, dişə diş, gözə göz döyürüdür. Əgər Yahudilər, əgər Səhvinistlər, müsəlmanları Qəzdədə ya Batı Şəriyədə öldürəcəklər, qanların tökəcəklər, öz qanları da tökülməlidir. Əgər onlar müsəlman torpaqlarında, Filistin torpaqlarının hamısı müsəlman torpağıdır. Bəli, hər halda o yerlərdəki Yahudilər yaşayan, müsəlmanlar yaşayan şəhərlərdə təhlükə olacaq, xətər olacaq, bomb düşəcək, raket düşəcək, bombardıman olacaq, səhviniz yaşayan şəhərlərdə buna məruz qalacaqlar. Və bu 11 gündə görsətdi ki, belədir, görsətdi bu torpaqlar İsrail adına adlanan Filistin torpağının heç yeri səhvinizlər və yaxınlar üçün ora əmni bundan sonra olmayacaq. Əgər bənadir onlar bir iş görələr, bunun cavabını qətiyyən alacaqlar və bunun nəticəsi budur ki, day o torpaqlar dünyanın hər yerindən yığışıb gələn avara Yahudilərə əmn və torpağı döyür. Bunlar bir işğal olunmuş torpaqdır ki, orada qalmağın tavanı var. O tavanı da canların verməkdir. Və bu nəticədir ki, bu 11 gün müharibədən alındı. Keçmişdə 33 gün Hezbollah'la və ya 22 gün Qəzza müharibəsində də bu belənti bir nəticələrinə müşabih, bundan biraz bu nəticə alınmışdı. İndi gedişat göstərir ki, bu təzə şəraitdir. Və bu təbiidir ki, bu şəraiti Filistində yaşayan yahudilərə onları dəqdəqiyə salmalıdır. Onlar bundan sonra fikirləşməlidirlər ki, burada yaşaya bilərlər ya yox. Burada çocuq böyüdə bilərlər ya yox özgə torpağında. Təbiidir ki, yox. Və bu, təbiidir ki, İsrail dövlətinin, hükumətinin də içində təsir qoyacaq, siyasətçilərə təsir qoyacaq. bir tane yok. 3000 ifratlı insanların orada katillerin, canilerin iş üstüne gelmeyene yakinen post yoktu. Orada yakin ki telaş edilecekler ki her halde gene de onların hayatını orada idame vermeye münasip şerait yaransın.
Evet.
Bəli, dövr yeni bir dövrüdür.
Aynen.
Bu dövr əslən keçmişle demoklar beraber dövr.
Değerli dinleyiciler, bu söhbətimizdə siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifi ilə yapılan telefon görüşməsində Türkiyənin Filistin politikaları konusu ətrafında söhbətimizin ikinci və son bölümünü sizlərlə paylaşdıq. Reportajımıza son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar haqqında bilgi edinmək üçün www.parstoday.com olan internet sitəmizdə də baş verə biləcəyinizə mən hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və programımızda buluşana dək, hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın Filistin milletinin Gazze ve Kudüs'te eli kanlı rejim İsrail'e karşı zaferini kutlaması, İslami İran Savunma Bakanlığı'nın kazanımlarından sergilendiği fuarın açılması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Siyonist rejimin direniş komutanlarına yönelik suikast tehdidini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Siyonist Rejim Savaş Bakanı Benny Gantz, Filistin İslami Deriniş Hareketi Hamas liderlerini suikast ile tehdit etti. İRNA'nın bildirdiğine göre Siyonist Rejim ordusunun Filistin Deriniş güçlerini karşı aldığı yenilgi ardından, işgalci rejim Savaş Bakanı Benny Gantz yaptığı açıklamada, Hamas liderleri bu cümleden İzzettin Kassam Tugayları Komutanı Muhammed El-Zif ve Hamas'ın Gazze'deki siyasi büro temsilcisi Yahya El-Senvari suikast ile tehdit etti. Gantz, Siyonist rejimin Hamas liderlerinin korunması bağlamında herhangi bir anlaşma imzalamadığını ve onlara zarar vermeyeceğine dair hiçbir taahhütte bulunmadığını kaydederek, İsrail'in kendi esirleri Gazze'den dönünceye kadar sadece temel gereksinimlerin Gazze'ye giriş yapmasına izin verdiğini belirtti. Melindi gibi korsan rejim son Gazze savaşında direniş karşısında aldığı yenilgi ardından tek taraflı ateşkesi ilan ederek hezimeti kabul etmek mecburiyetinde kaldı.
İtilat gazetesinde Amerika terör ordusunun merkezi komutanı CENTCOM terör örgütünün komutanı General McKenzie'nin Amerika'nın direniş İHA'ları ile mücadele eden aciz olduğunu itiraf etmesi, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer baş müzakereci Seyyid Abbas Irakçı'nın Bercom nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için ilk önce Amerika'nın yaptırımları kaldırması gerektiğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İşgal medyası Gazze şeridinde medya kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu çok katlı binaları bombalayan işgalci İsrail pilotlarıyla röportaj yaptı. İşgalci pilotlardan biri şöyle dedi. Gazze'deki çok katlı binaları bombalamak, Filistinli direniş gruplarının bizi sürekli olarak tekmeleme başarısı ile bu yönde yaşadığımız hayal kırıklığı karşısında bir nefes alma ve rahatlama yolu olmuştu. Gazze'den gelen roket atışlarını engellemekte başarısız olduk. Onlara dokunamadık. Bunun için çok katlı binaları vurduk.
Uzmanlar işgalci İsrail'in demir kubbe hava savunma sisteminin Filistinli derinişçilerinin füzelerinin yalnızca %25'ine karşı koyabildiğini belirtmişti. İşgal medyasından gazeteci Gidon Levy, "Korumasız kaldık, İsraillilere göçmelerini öneriyorum. İsrail kaos içinde yaşıyor, bize ne olacağını bilmiyoruz. Onlara saldırmak büyük bir hataydı. Demir kubbe çözüm değil. Herkes demir kubbenin başarı oranının %20-30 olduğunu biliyor ve hiçbir şey Netanyahu'nun halkı rahatsızlatmak için iddia ettiği gibi değil. 300 dolarlık bir füzeyi vurmak için 50 bin dolarlık bir füze fırlatılıyor ve çoğu zaman başarılı olmuyor. Her gün yaklaşık 1 milyar dolar kaybediyoruz," demişti.
Hemşeri gazetesinde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın özel danışmanı Hüseyin'a Şaban'ın Suriye'nin terörizm ve medya savaşı ile yüz yüze olduğu yönünde açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın özel danışmanı Hüseyin'a Şaban, ülkesinin gerçeklerin ters yüz edilmesini amaçlayan terörizm ve medya saldırısıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Suriye'nin resmi haber ajansının bildirdiğine göre Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın özel danışmanı Hüseyin Şaban yaptığı açıklamada Suriye topraklarının büyük bir bölümünün teröristlerden kurtarılması ardından Siyonist İsrail, Amerika ve sömürgeci Avrupalı ülkeler Türkiye ile birlikte Suriye topraklarını işgal ederek bu kez Suriye'ye karşı bir ekonomik savaş başlattıklarını belirtti. Düşmanın asıl amacının üniter bir milleti parçalayarak kabileler ve mezheplere ayırmak olduğunu kaydeden Şaban, Suriye halkı ve yönetiminin aynı safta Suriye'nin kamu kuruluşları, altyapıları, medeniyet ve kimliğini hedef alan terörizmle savaştığını vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların soykırımı.
Değerli dinleyiciler, Myanmar'da Rohingya Müslümanlarının Soykırım isimli dizi sohbetimizin 19. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde İslam dünyasının Rohingya Müslümanlarını destekleme zarureti hakkında konuşacağız.
Myanmar'da Müslüman Rohingyalılara uygulanan soykırıma İslam dünyasının zayıf tepkisinin çeşitli nedenleri vardır. Bu süreçte İslam dünyasındaki bazı etkili ülkelerin tutumu ve onların Arakanlı Müslümanların kaderine dikkat etmemeleri önemli bir rol oynadı. Müslümanlar Myanmar hükümetinin ve ordusunun soykırımını ve Rohingyalıların sınır dışı edilmesini kınasalar da İslami hükümetler sağlam ve caydırıcı bir duruş sergilemedi. Halbuki Rohingya Müslümanlarının haklarını savunmak için İslam dünyasının kapasitesini kullanması bekleniyordu.
Gerçek şu ki Müslümanlar hükümetlerinden ve ülkelerinden bu beklentisi karşılanmadı. Rohingya Müslümanları için durum bu sene Myanmar'daki askeri darbeden bu yana daha da kötüleşti. Rohingya Müslümanların soykırımına karşı İslam ülkelerinin dağınık tepkilerinden yola çıkarak İslam dünyasında Rohingya sorununun etkin bir şekilde çözülmesine nasıl yardımcı olunacağı konusunda yeterince fikir birliği olmadığı söylenebilir. Bir grup İslam ülkesi Myanmar ile siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri koparma ve hatta askeri müdahalede bulunma yönünde tehdit etme noktasına kadar taşıdı ve ciddi önlemler alınması çağrısında bulundu. Ancak Suudi Arabistan gibi İslam dünyasının lideri olduğunu iddia eden diğer bazı ülkeler, Myanmar ile geniş siyasi ve ticari ilişkiler nedeniyle sessiz kalmayı tercih etti.
Suudi Arabistan sadece sessiz kalıp Rohingya soykırımı görmezden gelmekte kalmadı. Aynı zamanda perde arkasında Myanmar hükümetine paralel ve gizli anlaşmayı çağrıştıran bir şekilde hareket etti. Suudi Arabistan, Myanmar ile en çok ticaret yapan 6 İslam ülkesinden biridir. Diğer ülkeler, Rohingya Müslümanlarını desteklemek için siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinde en ufak bir değişiklik yapmayan Singapur, Malezya, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan'dır.
İslam ülkelerinin Myanmar'ın Arakan eyaletinden Rohingya Müslümanlarının sınır dışı edilmesi ve öldürmesine ilişkin pasif tutumu, Myanmar ordusunun uyguladığı şiddeti azaltmada başarısızlığına yol açtı. İslam ülkeleri Bangladeş'teki kamplarda en kötü koşullarda yerinden edilmiş Myanmarlı mültecilere mali yardım bile sağlamakta başarısız oldu. Özellikle Fars Körfezi'nin güney kıyılarında çok büyük mali rezervlere sahip olan zengin ülkeler bile bu kitleye ciddi ve etkili mali yardım sağlamamışlar. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Rohingya mültecileri için asgari bir yaşam standardı sağlamak için farklı ülkelerden defalarca mali yardım istedi.
İlginç bir şekilde Müslüman Rohingyalı mültecilere mali destek sağlama konusunda çok pasif olan Güney Fars Körfezi'nin zengin ülkeleri, Teksas'taki Harvey kasırgası sırasında mali yardım için yarış işine girdi ve rekabet eder hale geldi. Bu ülkeler Amerika'daki Harvey kasırgasına milyonlarca dolar bağışladılar. Halbuki Amerika'nın kendisi dünyanın en zengin ülkelerinden biri ve Teksas, Amerika Birleşik Devletleri'nin en müreffeh eyaletlerinden biri olmasına rağmen bu gerçekleşti. Fars Körfezi ülkelerinin bu hamlesi, Bangladeş'teki kamplarda bulunan Rohingyalı mültecilere bu tür yardımların sağlanması çağrısında bulunanların da protestolarına yol açtı.
İslam ülkelerinin Myanmar'daki Müslüman Rohingyalıların soykırımına pasif duruşuna bakılmaksızın 57 üye devleti bulunan ve 2 milyar Müslümanı temsil edebilen İslam İşbirliği Teşkilatı, Suudi Arabistan'ın sabotajı nedeniyle ciddi, kararlı ve caydırıcı kararlar alamadı. Bu arada İslam dünyası kamuoyu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Rohingyalıların öldürmesini ve tarihi vatanlarından sürülmesini önlemek için ciddi adımlar atmasını bekliyordu.
Gerçek şu ki İslam İşbirliği Teşkilatı İslam ülkelerinden bir araya gelen alt düzeyli hükümet yetkilileri düzeyinde veya en fazla dışişleri bakanları düzeyinde toplantılar düzenlemekten başka pratikte hiçbir etkili adım atamadı. Bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı İslam ülkeleri arasındaki bağların kesilmesi ve Myanmar üzerinde bir baskı aracı olarak ekonomik yaptırımların uygulanması çağrısında bulunabilirdi. Maldivler, Rohingya Müslümanlarını desteklemek için Myanmar ile siyasi ve ticari bağları kesen tek küçük ülkeydi.
Peki neden İslam ülkeleri Rohingya Müslümanlarını desteklemek için aynı yönde karar almıyor? Bu bağlamda İslam ülkelerinin her birinin farklı kaygıları ve mülahazalarına işaret etmek gerekiyor. Suudi Arabistan gibi bazı İslam ülkeleri Rohingyalıların bulunduğu bölgelere yatırım yaptı ve bu nedenle Myanmar hükümeti ve ordusuyla işbirliği yapmayı düşünüyor. Bu düşünce İslam toplumlarının beklentileriyle açıkça çelişmektedir. İslam ülkelerindeki halklar, hükümetlerinin ve ülkelerinin net bir duruş sergilemesini ve Rohingya Müslümanlarını desteklemesini bekliyor. Ancak bu gibi hükümetler etkisiz açıklamalar yapmaktan başka yeterli önlem alma konusunda isteksizdir ve bu konuda daha ciddi eylem çağrısında bulunan birkaç ülkede aslında diğer İslam ülkeleri tarafından hoş karşılanmamaktadır.
İslam ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı diğer uluslararası kuruluşların pasif tutumları ile büyük ölçüde uyumlu hareket etmektedirler. Ancak İslam ülkeleri gerçekten güçlü bir koalisyon oluşturup Myanmar'ı boykot edip ülke ile bağlarını koparırlarsa Myanmar, Rohingya Müslümanlarına yönelik soykırım politikalarını da yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak. Böyle bir koalisyon kurmanın pratikte hiçbir işe yaramayacağı düşünülse bile 57 İslam ülkesinin bu girişimi başlı başına Myanmar liderlerine, politikalarına yeniden gözden geçirmeleri için baskı yapacaklardır.
Myanmar'ın üyesi olduğu Güneydoğu Asya Birliği üyeleri, Doğu Asya'daki iki önemli İslam ülkesi Endonezya ve Malezya sağlam bir tavır alabilir ve hatta Myanmar'ın Güneydoğu Asya Birliği'nden çıkarmasını talep edebilirler. Sadece bunu yapmakla kalmayıp aynı zamanda Myanmar ile ticari ve siyasi bağlarını azaltabilirler. Ancak buna hiçbir şekilde yanaşmadılar. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Genel Sekreter Yardımcısı Andrew Gilmore ise Myanmar ordusunun Rohingya Müslümanlara yönelik eylemlerinin etnik temizliğin bir örneği olduğunu söylemesine rağmen bu önleyici eylemlerin hiçbiri gerçekleşmedi ve Rohingya Müslümanları büyük bir soykırıma ve yok edilme prosedürüne kurban gitti.
Muhterem dinleyiciler, Myanmar'da Rohingya Müslümanlarının Soykırım isimli dizi sohbetimizin 19. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 66. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde geçen bölümlerde olduğu gibi beyin ve sinir hastalıkları hakkında konuşacağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarından sayılırlar. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpazeyi kapsamasından dolayı her bölümde farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemlerini ele alacağız. Bu bölümde ise SARA hastalığı veya epilepsi ile ilgili konuşacağız.
Beyindeki sinir hücrelerinin işlev bozukluğuna ilişkin epilepsi veya SARA hastalığı bazen bilinç kaybı veya bayılma ve havale ile birlikte görülebilen nöbetlere veya anormal davranış ve duygu dönemlerine neden olur. Epilepsi semptomları kişiden kişiye büyük ölçüde değişebilir. Bu hastalığa sahip olan bazı insanlar epilepsi atağı sırasında birkaç saniye boş bir noktaya göz dikerler, diğerleri bu hastalık atağı sırasında kollarında ve bacaklarında şiddetli tekrarlanan titremeler yaşarlar. İnsanların yaklaşık %10'u sebepsiz yere uyaranlara maruz kalmadıkları halde basit nöbetler geçirirler. Bununla birlikte nöbet geçirmek her zaman epilepsi olmak anlamına da gelmez. Bu durumlarda epilepsiyi teşhis etmek ve daha sonra nörotiplerden yararlanmak için en az 2 atağın muhakkak yaşanması gerekiyor.
Bir kez nöbet geçiren biri sorunu çözmek için tıbbi tavsiyelerden yararlanmalıdır. Araba kullanmak veya yüzmek gibi aktiviteler yaparken hafif nöbetlerin bile bir kişi için tehlikeli olabileceğini, bu nedenle bu sorunun göz ardı edilmemesi gerektiğini unutmayın.
Epilepsi parsiyel olarak da adlandırılan fokal ve generalize olmak üzere iki ana türe ayrılıyor. Bir kişinin epilepsisi varsa genellikle havaleye benzer durumları tekrarlı bir şekilde geçirir. Bununla birlikte bazı insanlar belirli zamanlarda farklı nöbet türlerinde yaşayabilirler. Generalize epilepsi durumunda anormal bir elektriksel aktivite beynin tamamını veya çoğunu etkiler. Bu sorunun belirtileri genel belirtiler olup vücudun büyük bir bölümünü etkiler. Tonik kronik nöbetler vücutta sertliğe yol açıp bilinç seviyesinin düşmesine ve vücut titremesine yol açar. Bu tür nöbetler en yaygın nöbet türüdür. Kişinin bilinç düzeyini sınırlı ölçüde azaltan gizli nöbetler kişinin yürürken düşmesine neden olmaz ve sadece birkaç saniye sürer. Bu sorun en çok da çocuklarda görülür.
Miyoklonik nöbetler ani kas kasılması ve kas seyirmesinden kaynaklanan başka bir yaygın epilepsi türüdür. Bir başka nöbet türü olan tonik nöbetlerde kişinin bilinç düzeyini sinirli ölçüde azaltıp kas kramplarına ve sertliğine ve yere düşmelere neden olur. Atonik nöbetler kişinin topallanması ve genellikle sadece sinirli bir bilinç seviyesine sahip olmasına neden olur.
Fokal epilepsi vakalarında elektriksel aktivitenin bozulması beynin belli bir noktasında da başlar ve o noktada kalmaya devam eder. Dolayısıyla bu durumda kişi beynin uyarıları noktasına göre vücudun belirli bölgelerinde nöbet belirtilerini görecek. Fokal epilepsinin birkaç ana türü vardır. Bir kişinin bir kol veya bacakta kas seyirmesi veya garip hisler yaşadığı basit fokal nöbetler bunlardan biridir. Bu problem vücudun bir bölümünde alışılmadık bir duyguya veya karıncalanma hissine neden olabilir. Bu belirtiler kişinin bilincini kaybetmesine de neden olmaz. Thank you.
Bir başka fokal epilepsi türü olan kompleks fokal nöbetler genellikle beyinde temporal lob denilen bir noktada başlar. Ancak beynin herhangi bir yerinde de görülebilir. Sonuç olarak kişinin davranışı birkaç saniye ile birkaç dakika arasında tuhaflaşır. Örneğin bu koşullar kişinin bir nesneyle garip şeyler yapmasına, anlaşılmaz şekilde konuşmasına veya evin içinde amaçsızca dolaşmasına neden olabilir. Bu belirtiler ayrıca korku, görme veya bilişsel problemler gibi garip duygulara da neden olabilir. Bazen odaklanmış veya fokal nöbetler, ikincil genel nöbetler olarak adlandırılan genel nöbetlere dönüşebilir.
Epilepsiye neden olabilecek birkaç faktör vardır. Bilinmeyen nedenlerle ortaya çıkan epilepsiye idiopatik epilepsi denir. Zaten çoğu durumda epilepsi için belirli bir neden bulunamaz. Bu durumlarda beyinde anormal elektriksel aktivite bilinmeyen nedenlerden dolayı oluşur. Bu bağlamda bu durumların başlama veya devam etme nedeni bilinmiyor. Bazı durumlarda bile kalıtsal veya genetik faktörler bu problemle ilişkilendirilebilir. İdiopatik epilepsili kişilerde genellikle başka beyin problemleri yoktur. Ancak semptomatik epilepside belirli bir problem veya beyin hasarı epilepsiye neden olur. Bu sorunların bir kısmı doğum sürecinde, bir kısmı da yaşamın diğer aşamalarında ortaya çıkmış olabilir. Bu bağlamda beyinde bir noktada yara dokusunun kalması, kafa travması, felç, beyin felci, bazı genetik sendromlar, beyin tümörlerinin büyümesi ve menenjit ve beyin ensefaliti sonucu beyin enfeksiyonu gibi durumlar tetikleyici durumlar olabilir.
Uzman bir doktor, epilepsi teşhis etmek için davranışsal testleri, motor hareket becerileri, zihinsel işlevi ve epilepsinin tipini ve durumunu belirleyebilen diğer testleri içeren nörolojik testler de dahil olmak üzere çeşitli testlere başvurur. Enfeksiyon belirtilerini, genetik sorunları veya epilepsi ile ilişkili diğer durumları teşhis etmek için kan testleri de yapılabilir. Buna ek olarak doktorunuz beyin problemlerini teşhis etmek için elektroensefalografi, CT taraması, MR taraması, fonksiyonel MR taraması ve tek fotonlu bilgisayar tomografi gibi başka testler de önerebilir.
Uzmanlar epilepsiyi tedavi etmek için ilaç kullanırlar. Eğer ilaç sorunu çözmek için yeterince yardımcı olmazsa, kişi için ameliyat veya diğer tedavi yöntemlerini de önerebilirler. Çoğu durumda cerrahiye de başvurulabilir. Deneyler nöbetin nedeninin sınırlı olduğunu, yani beynin konuşma, organ kontrolü, görme veya işitme gibi hayati işlevlerle ilgili olmayan belirli bir alanını etkilediğini gösterdiğinde cerrahiye başvurulabilir. Bu ameliyatta doktor beynin nöbete neden olan bir bölgesini çıkarır.
Epilepsi için başka tedaviler de var. Vagus sinir kuru iğnelemesi ve göğüs derisinin altına kalp piline çok benzeyen vagal sinir simülatörü adı verilen bir cihazı yerleştirdiği durumu da bu yöntemlerden biridir. Bu cihazın telleri daha sonra boyun bölgesindeki vagus sinirine bağlanır. Bu cihazın nöbetleri ve epilepsi nasıl önleyebileceği henüz bilinmemekle birlikte hastalarda başarı olasılığı yaklaşık %20 ila 40'tır.
Epilepsili bazı çocuklar ketojenik adı verilen özel düşük yağlı, düşük karbonhidratlı diyet uygulanarak nöbetlerini azaltabilirler. Bu diyette vücut ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için karbonhidrat yerine yağ hücrelerini tüketir. Birkaç yıl sonra bazı çocuklar bu diyeti bırakabilir ve artık epilepsi ve nöbet semptomları yaşamayabilirler.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 66. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Rusya ve NATO'nun savaş alanı Karadeniz.
Değerli dinleyiciler, Rusya ve NATO'nun savaş alanı Karadeniz isimli dizi sohbetimizin ikinci bölümüyle birlikteyiz.
Bu programımızda Amerika başta olmak üzere NATO'nun stratejileri ve yaklaşımları hakkında konuşacağız.
Son yıllarda Karadeniz jeopolitik alanı Rusya ile NATO ve Amerika arasında önemli bir rekabet merkezi haline gelmiştir. Rusya'nın bazı komşularının Batı yanlısı yaklaşımına Batı'nın da destek vermesi, Moskova'yı NATO ve Amerika'dan gelen güvenlik tehditlerine yönlendirmiş ve Karadeniz'de dahil olmak üzere çevre bölgelerdeki askeri varlığını artırmaya sevk etmiştir. İşte sohbetimizde genel olarak Karadeniz'de bu rekabetin sonuçlarını ele alacağız.
Geçen bölümde Karadeniz bölgesinin jeopolitik ve jeoekonomik önemini ele aldık. Sohbetimizin devamında NATO'nun bölgeye yönelik yaklaşımlarını ve stratejilerine bakacağız.
Karadeniz'de dahil olmak üzere NATO'nun farklı bölgelere yönelik stratejileri ve yaklaşımlarındaki değişim, dünyanın farklı yerlerinde askeri ittifakları, doktrinleri, taktiklerinin bir sonucudur. Tabii bir bütün olarak NATO hakkında konuştuğumuzda Amerika'nın bu yapıdaki liderlik rolü ve kararlı konumu göz ardı edilemez. Çünkü Amerika NATO'nun ana askeri eksenidir. Avrupa ise ne Amerika askeri kapasitesine sahip ne de askeri çatışmalara, özellikle transatlantik bölgelerdeki çatışmalara meyilli olan bir aktördür.
NATO'nun Soğuk Savaş sonrası stratejisi ilk olarak Temmuz 1990'da Londra'da ve ardından Kasım 1991'de Roma'da zirvede tartışıldı. NATO'nun yeni stratejisi kavramı Roma'da yapılan Kasım 1991 zirvesinde üye devletlerin başkanları tarafından onaylandı. NATO'nun siyasi ve askeri güvenlik unsurlarını tutarlı bir şekilde korumak, Orta ve Doğu Avrupa'daki yeni ortaklarla çalışmak, NATO'nun yeni stratejisinin önemli bir parçasıydı.
NATO'nun stratejisinin önemli eksenleri arasında nükleer silahlara bağlılığının azaltılması, NATO'da askeri güçlerin entegrasyonu, güçlerin farklı görevlere yönelik uyumları ve esnekliklerinin artırılması, çok uluslu koalisyonlar, yapılanmalara başvurulması ve böylece krizlerin yönetilmesi ve barışın korunmasına değinebiliriz. Bu durumda ise gelecekte katılım ve gelişimi denetlemek amacıyla Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi kurulmuş oldu.
Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi'nin görevi NATO üyeleriyle Karadeniz Havzası dahil Varşova Paktı'nın eski üyeleri arasında düzenli temaslar kurmaktır. Barış için ortaklık, PFP gibi diğer girişimler ve kurumlar, NATO üyesi olmayan ülkeler için askeri barış tatbikatları planlamak, yürütmek ve koordinasyon sağlamak için kurulmuştur. Gürcistan ve Ukrayna dahil olmak üzere bazı Karadeniz kıyı devletleri, NATO'nun barış için ortaklık programının aktif üyeleridir. Ayrıca NATO'nun 1999 açık kapı politikasına göre NATO'ya katılmak isteyen devletler NATO'ya faaliyetlerinin ve eylemlerinin bir listesini sunmalıdır.
1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra NATO, Birleşmiş Milletler ile işbirliği yapma iddiası ile dünya kamuoyunu kendi yeni stratejileri ve planlarıyla uyumlu hale getirmeye çalıştı. NATO'nun Balkanlardaki askeri operasyonları, ekonomik silah ambargolar uygulaması, güvenli bölgeler adı altında Sırp saldırganlarını bastırma, Bosna Hersek'teki barış güçlerini savunma ve Bosna üzerinden askeri uçuşları yasaklayan ve insani yardım dağıtımını destekleyen kararlarını uygulaması, Birleşmiş Milletler'e yardım etmesi bu oluşumun ilk girişimleriydi. Bu bağlamda NATO uçakları örgütün Birleşmiş Milletler ile işbirliği yapma ve barışı koruma faaliyetlerini destekleme konusundaki yeni stratejisi çerçevesinde ilk olarak 16 Ekim 1991'de Bosna Hersek üzerinden uçtu. Ancak daha sonra NATO'nun Sırpların Bosna'nı Müslümanları katliam etme planını bilmesine rağmen caydırıcı bir eylemde bulunmadığı ortaya çıktı.
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra güvenlik konularının ve tehditlerinin doğasının değişmesi, Avrupa'nın ekonomik konumunun gelişmesi ve uluslararası politikanın yeni koşulları gibi faktörlerden dolayı Avrupa'nın güvenliğe ve bağımsız savunmaya doğru ilerlemesi yolu açıldı. Ancak Avrupa'nın bağımsız bir güvenlik ve askeri politika arzusuna rağmen bu yaklaşım Amerika tarafından hiçbir zaman ciddiye alınmadı. Özellikle 2001 yılında Amerika'da George W. Bush yönetiminin göreve başlamasıyla Amerika askeri rekabetlerini ve maceraperest askeri hareketlerini dünya çapında yoğunlaştırarak NATO dahil uluslararası güvenlik yapılarındaki tek taraflı rolünü arttırmaya çalıştı.
11 Eylül saldırılarından bu yana ilk kez NATO liderleri Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün 5. maddesine başvurdu. Bu makale bir üyeye yapılan saldırının tüm üyelere yönelik bir saldırı olarak kabul edildiğini kabul etmektedir. 8 Ekim 2001 NATO liderleri istihbarat katılımını ve işbirliğini artırıyor. Müttefiklere yardım ediyor, Amerika hava üslerini güvenli hale getiriyor. Terörle mücadele tesisleri sağlıyor, terörle mücadele operasyonları uçuşları için kapsam ve imkanlar sağlıyor, terörle mücadelenin tüm limanlarına ve hava sahası üyelerine erişim sağlıyor, Amerika ve müttefikleri Doğu Akdeniz'de deniz birliklerinin konuşlandırılmasını, terörle mücadele operasyonlarını desteklemek için NATO hava kuvvetlerinin konuşlandırılmasını gündeme getirdi ve Amerika'yı desteklemeyi kabul etti.
2002'deki Prag zirvesinde NATO üyeleri Afganistan'daki ISAF olarak bilinen koalisyon güçlerine yardım etmek ve ISAF güçlerinin ihtiyaç duyduğu kuvvetleri, teçhizatı ve ulaşımı sağlamak için adımlar atmaya karar verdiler. Daha sonra Ağustos 2003'te Güvenlik Konseyi kararı ile ISAF kuvvetlerine komutanlık yapma görevi NATO'ya bırakıldı. Böylece NATO sınırlarının dışındaki ilk operasyonu da gerçekleştirildi. Ancak bu çabalar Washington tarafından pek de memnuniyetle karşılanmadı. Amerika, Kosova'da olduğu gibi bu savaşın komutasını NATO'ya devretmemekte kararlıydı.
Afganistan'ın işgalinden 2 yıl sonra Amerika'nın Irak'ı askeri işgali, Amerika ile NATO arasındaki ittifakları daha da ortaya çıkardı. Bu ittifaklar Amerika'nın yeni önleyici askeri operasyon doktrininden kaynaklanıyordu. George W. Bush'un önleyici savaş doktrini Amerika'nın ulusal güvenlik stratejisinin bir parçasıydı. Bu, çoğu Avrupalı NATO üyesinin Birleşmiş Milletler'in izni olmaksızın Güvenlik Konseyi kararı dışındaki herhangi bir askeri harekata şiddetle karşı çıktığı bir sırada gerçekleşti.
Global Research web sitesinin yazarlarından Rick Rozoff, NATO görevlerindeki değişiklik ile ilgili şöyle dedi. 1999'daki Yugoslavya Savaşı NATO'nun ilk bölge dışı operasyonu olsa da Afganistan'daki savaş NATO'yu bir savaş makinesine dönüştürdü. Öyle ki 2001'den 2015'e kadar NATO makamları küresel, yabancı konuşlanmalar ve 21. yüzyıl NATO'dan söz ettiler. Afganistan NATO'ya Doğu Avrupa ve Akdeniz'le gelişimini sürdürme fırsatı vermiş ve Karadeniz'deki varlığını güçlendirmiştir. Balkanlarda kendisini dünyanın ilk uluslararası ordusu olarak görmek için askeri operasyonlar başlatmıştır.
Muhterem dinleyiciler, Rusya ve NATO'nun savaş alanı Karadeniz isimli dizi sohbetimizin ikinci bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.